Melisa Bestini ve İsa Çulun'la Depo Podcast'e hoş geldiniz.
İlk bölümümüzün konusu ne?
Siyah çay karşıtlığı.
Siyah çay karşıtlığı değil aslında bu arada. Biz birbirimize dedik ki konular bulalım. Birbirimize söyleyelim ben bunu buldum şunu buldum diye. İsa siyah çay karşıtlığı dedi. Ama tabii ilk bölümden Kürtlerin sorunlarını konuşmayacağımız için ben ilişkiler dedim. Aslında bugünün ana konusu ilişkiler.
İlişkiler. Ya bir ilişkiye başlamadan önce tabii ki tanışmak lazım yani bu ilişkiye.
Önce flört.
Ha, önce flört dönemi. İlk önce tanışma oluyor. Hemen flörte geçtin sen.
Ya önce ama hiç yani direkt tanışıp flörte başlayan insanlar da var. Şimdi o insanın biraz meşrebine, kişine, karakterine bağlı yani.
Yani bazı insanlar hızlı hızlı olmasını istiyor bazı şeylerin. Doğru.
Evet.
Sen yavaş isteyenlerden.
Ben çok yavaş biriyim. Ha. Ben zaten anlamıyorum.
Nasıl yani, anlamıyorsun?
Anlamıyorum. Benimle flört mü ediyor, ne yapıyor? Hı. Yani şu an biz şu an neyiz? Ben baştan başlıyorum anladın mı?
Baştan.
En baştan tanıştık biz şu an neyiz?
İşte onu sorduğunda olmuyor ki zaten devamı gelmiyor.
Ya zaten sormuyorum canım öyle bir şey değil. Kendi kafamın içinde hani hı-hı, bunu düşünüyorum. Ondan bahsediyorum da. Hani çok uzun zamandır bu arada. Eskiden hani şeyi düşünüyordum mesela. Biriyle tanışıyorsun, biriyle arkadaş oluyorsun. Ondan sonra hani çok organik bir şekilde gelişiyor ya arandaki ilişki bir şekilde. Hı-hı. Şu an mesela son yıllarda artık 4-5 senedir diyeyim. Bunun böyle gelişmediğini düşünüyorum artık. Yani bence organik bir şekilde artık insanlar ilişki kurmamaya başladı hiçbir şekilde. Çok fazla parametre var çünkü karşındaki kişiyi seçmen için bence artık.
Ya parametre değil de insanların çok götür kalktı diyebilirim
i̇şte
ya.
İşte parametre böyle, ben parametre daha kibar konuşmaya çalıştım.
Ya çok herkes en iyisini hak ettiğini düşünüyor.
Değil
yani
mi?
Yani böyle saçma sapan bir şey. Ama şeyi merak ediyorum ben. Mesela sen sosyal hayattan yani. Hı-hı. Sosyal hayattan biriyle mi tanışmak istiyorsun yoksa sosyal medyadan biriyle tanışmak? Hangisi hoşuna gidiyor?
Sosyal bence hayattan, sosyal hayat.
Sosyal hayat.
Aynen. Organik
geliyor
dediğim o yani. Ha,
organik
olur.
Aynen.
Aynen. Ama sosyal medyadan tanışma işte şu an daha çok arttı bence. İşte app'ler var. Bumble, işte ne bileyim Tinder vesaire. Zaten Instagram'dan, Twitter'dan millet birbirine yürüyene Snapchat'leri bilmem nesi. Ben bunu yapamıyorum işte. Yani bende o kısım yok.
Ha, ben de bu arada şey sosyal hayattan tanışmak isterim. Güzel oluyor ya. Yani biraz ne bileyim bir şeyleri paylaşıyorsun.
Çok kalıcı bulmuyorum yani.
Gerçekçi geliyor insana.
Aynen daha gerçek.
Aynen.
Çünkü organik gelişiyor. Değil mi? Öteki tarafta zaten baştan niyetli bir şekilde tamam abi ben buna yürüyeceğim. Bana karşılık verirse okey gibi bir yerden başladığı için belki rahatsız edici. Yani en azından kötü yanımı da görmüştür yani muhtemelen. Öteki tarafta sosyal medyadan beni gören biri için hepimizin sosyal medyası çok muhteşem. İşte aynen, güzel fotoğraflarımız var, çok iyi işler yapıyoruz, takipçilerimiz var. O yüzden çok yani tamam çok idealize, çok mükemmel duran bir insan şeyi yaratıyorsun orada yani ister istemez.
Kusursuz bir
kusursuz
insan,
profili var herkeste.
Oluşturmaya
yani hiç Bumble'a girdim mi bilmiyorum ama herkes surf yapıyor. Ben Türkiye'de surf yapan, gerçekten surf yapan kimseyi görmedim abi. Ya yani herkes kayak tatiline gidiyor. Ben gerçekten kayak tatili yapan kimseyi de görmedim. Sosyal hayatımda görmedim yani.
Şunu fark ettim. Sosyal hayatta da hızlı ilerleyebiliyor. Yani sosyal medyadakinden daha hızlı ilerleyebiliyor.
Kesinlikle. Çünkü artık özellikle gerçek bir şey gördüğümüzde yapışıyoruz bence.
Aynen. O da olabilir. Yani biraz da şeyi düşünüyorum mesela. Sosyal medyadan biriyle tanıştın. Öncesinde bir yazışıyorsun. Böyle bir güzel cümleler. İşte çok güzelsin. Buran güzel, şuran güzel. Karşılıklı birbirini övmeler. Sonra buluşma. Sonra eve geçene kadar
eve geçene kadar kısmını geçtim. O kısımda yani buluştuğun noktada zaten bir date view başlıyor. Böyle bir röportajda gibi sürekli işte hani bunu sever misin? Şunu sever misin? En son ilişkin ne zaman bitti? Ne kadar sürdü ilişkin? Evliliğe nasıl bakıyorsun? Şuna nasıl bakıyorsun? Tek gecelik ilişkiye nasıl bakıyorsun? Bir röportaj vermen gerekiyor. Öyle bir flörtten gelen şey ders seferinde.
Bir de mülakat
İlk buluşma,
oluyor.
Aynen mülakat gibi geçiyor bence yani kesinlikle.
Torpilsiz bir mülakat oluyor. Sexting de var işin içerisinde. Sexting bence dünya Türkiye'deki tek torpilsiz mülakat olabilir.
Neden?
Torpilsiz yani çünkü tecrübelerini aktarıyorsun. O sana tecrübelerini aktarıyor falan. Yani bir ilişkiye geçmeden bir şekilde mülakat oluyor gibi geliyor bana.
Ama online ya belki arkadaşına yazdırıyordur, kopya çekiyordur.
Beraber yazıyorlar.
Abi ben bilemiyorum. Nude at ben atamam sen at falan. Onu çekip atıyor falan. Bir gidiyorsun başka bir şey var.
Aynen o da olabilir aslında.
Abi aslında bu torpilli olabilir yani. Asıl torpilli bu olabilir. Ya gerçekten insanlar bir şey hissettiklerinde, bir şey yaşamak istediklerinde birbirleriyle ilişkileniyorlar bence. Şu an bu sadece ya erkekler için değil, kadınlar için de öyle. Yani daha belki her şeye ulaşılabilir olmak ve her şeyin daha sınırsız olması belki bizi bu konuda daha saldırgan hale getirdi diye düşünüyorum. Daha doyumsuz hale getirdi.
Ya her şeye sahip olabileceğini düşünmek.
Evet, her şeye sahip olabileceğini düşünmek ve hiçbir zaman elindekinin en iyisi olduğunu, senin ya yani en iyisi diye bir şey zaten yok. Yani senin için en iyisini bulmak önemli.
Peki
olan.
En iyisine ulaştıktan sonra daha iyisini de isteyebilirsin. En iyisi derken iyisine ulaştıktan sonra daha iyisini.
İşte bence problem şurada. İdealize edilmiş bir şey var. İyisi budur diye. Ve herkes o idealize edilmiş olana ulaşmaya çalışıyor. Ama maalesef o idealize edilmiş insan yok. Yani gerçekte böyle bir insan yok. Herkesin bir noktada bir kusuru, bir şeyi var. Elbette. Ya o noktada aslında zaten işte o parametre, değişen parametre dediğim şey bu. O idealize edilmiş şeye verilen parametre neyse herkes ona uymaya çalışıyor. Yani kendini de ona uydurmaya çalışıyor. İdealize erkek bu, ben o zaman böyle davranmalıyım. İdealize kadın bu, ben o zaman böyle davranmalıyım.
Kilo vermeliyim, estetik yaptırmalıyım.
Tabii estetik yaptırmalıyım. İşte arabam olmalı, param
kaslı
olmalı, kaslı olmalıyım. Sen kaslısın ama konuşamıyorsun mesela, anladın mı yani? Ya da işte
ben
ne
mesela
bileyim,
şu an kaslısın, dikkat ettiyseniz konuşamıyorum da yani. Bir erkek olarak ben ne isterim?
Evet.
Onu düşünüyorum ben.
Ya aslında olay burada güven, karşındakine güvenmek, beni aldatacak mı aldatmayacak mı değil. Aslında anlatmaya çalıştığım şey şu. Zaten ilgi gören varlıklarız kadın olarak. Tamam mı, başkalarından? Orada önemli olan
elimizi
bir kişi için.
50'si falan.
Aynen. O bir kişi Ahmet kişisi olsun, tamam mı? Bana ilgi gösteriyor.
Bir kişi için diğerlerini elemeye değer mi?
Hayır, elemeye değer mi değil. Ben şunu biliyorum. Ahmet Ayşe'ye, Fatma'ya, Hayri'ye de ilgi gösteriyor. Anladın mı? Mehmet de gösteriyor. İşte o da gösteriyor, bu da gösteriyor. Önemli olan ben bu kişi için özel miyim? Yani özel hissettirmek. Oradaki güven duygusu önemli olan. Yoksa herhangi bir insansın. Diğerlerinden hiçbir farkı yok senin için yani baktığın zaman.
Ben de mesela ilişkide güven isterim. Güven, sevgi. Bunlar güzel.
Sevgi dediğin iyi oldu. Vallahi sevgisiz ilişki.
Vallahi hiç olmuyor ya. Bilmiyorum vallahi. Ya sevgi derken böyle.
Var mı acaba? Çok güveniyorum ama nefret ediyorum falan.
Şey, güven ama sevgi nasıl bir sevgi biliyor musun? Şefkatle karışık bir sevgi böyle.
Zaten olay bence o. Yani şefkatle karışık sevgi dediğin şey bence uzun ilişkiyi yürüten şey.
Aynen.
Çünkü karşındakini kırmamak için daha ince davranman gerekiyor.
Üçüncü de %100 seks. Yani bir erkeğin olmazsa olmazdır. Niye düşünüyorum?
Bilmiyorum, ben erkek olmadığım için.
Olunca anlarsın.
Biraz daha yazan sizinle takılmaya başlarsam. Biraz... Böyle çok kendimi sıkarsam bir gün sikim çıkacakmış gibi hissediyorum.
Uzuğu çıkıyormuş böyle.
Bu kadar erkek muhabbetine maruz kalıp her gün bir sürü erkek komedinin yanında.
Pinokyo'yu yeniden yazıyorsun. Yalan,
yalan,
yalan söylüyor, siki uzuyor falan böyle Pinokyo'nun.
İlişkide bağlanma çeşitlerinden falan bahsetmek istiyorum aslında.
Mesela güvenli bağlanma varmış.
Güvenli bağlanma.
Güvenli bağlanan bir kişi nasıl olur? Güvene dayalı ilişkiler kurar ve diğer insanlarla daha çabuk bir şekilde samimi olur.
Daha çabuk samimiden kastın ne mesela tam olarak?
Çabuk samimi olabilen bir insan. Yani mesela...
Biraz ben... yavşak yani.
Ya öyle demeyelim de şimdi ben de güvenli bağlanan bir insanım.
Öyle mi?
Öyle demesek de hani böyle bir daha samimi desek. Yavşak değil de böyle şey, yakın ilişkide biraz daha rahat.
Ha, hemen çabuk yavşak. Çok özür dilerim.
Öyle mi? Yok. Kendileriyle kaliteli zaman geçirirler.
Zaten bu insanın temelde yapması gereken şeylerden bir tanesi.
Bu varsa herkes diyor, herkes şey der o zaman. Ben güvenli bağlanma çeşidindenim falan.
Tabii güvensiz olursan çünkü tek başına kalmaktan korkarsın ilişkide.
Yani.
Sürekli yanındakinin nerede ne yapıyor, yanımda olsun diye ararsın yani mantıken.
İşte daha samimi insanlar oluyor. Yani şöyle konuştuğu zaman da sana samimi bir his veriyor.
Anladım. Tamam.
Kendileri ve zorluğa karşı kendilerine özgü strateji geliştirirler.
Mesela
bilmiyorum yani onu.
Yani aslında güvenli bağlanan insanlar ideal, iyi olan bağlanma çeşidi diyebilir miyiz güvenli
bağlanma?
Aynen.
Ama diğer insanların da güvenli bağlanması lazım. Lazım ki komple herkes birbirine güvenebilsin. Yoksa hiçbir işe yaramaz yani.
Evet. Bu şu an bence bulunabilecek en az bağlanma çeşitlerinden bir tanesi.
Aynen. Ben böyle miyim mesela? Sen güvenli bağlanan.
Ben güvenli bağlanmak isteyen birisiyim. Ha. Ama karşımdaki insanlar genelde güvenli bağlanan insanlar olmadığı için bu sefer beni kaygılı bağlanan insana çeviriyor durum.
Ha, ona da geleceğiz. Ona geleceğiz.
Genelde çünkü ben kaçıngan bağlananları buluyorum. Çok fazla. Hı-hı. Kaçıngan bağlananları biliyorsun.
Evet biliyorum.
Aynen. Kaçıngan bağlananları biliyorsun.
Yok yok biliyorum. Biliyorum. Bakıyorum kaçıngan bağlanmayı biliyorum. Kaçıngan bağlanma da varmış kral. Kaçıngan bağlanma diyor ki duygusallıktan ve fiziksellikten kaçan bir birey. Sen böyle misin?
Ben böyle değilim. Benim bulduğum insanlar böyle.
Ha senin bulduğun insanlar.
Ya böyle. Şeyler yani anladın mı böyle işte problemlerim var bağlanmak istemiyorum falan. Eski sevgilimi unutamadım falan. Anladın mı? Yani o adam bu adam. Teomanlar yani bunlar.
O Teoman'a geleceğim. Teoemmiye daha var. Sen dur. Daha Teoemmiye var.
Bu kaçıngan bağlananlar sürekli böyle kaçak dövüşürler. Anladın mı? Hani.
Bireyselcilermiş bir de.
Tabii bencillerdir. Aynen. Kesinlikle benciller çok fazla.
Bir de şey diyor. Güvenmekte zorlanırlar. Antiromantikler.
Evet.
Samimiyeti tehdit olarak görürler.
İşte bu tamamen kendilerine olan güvensizlikleriyle ilgili bir şey. Kendine güvenmedikleri için bunu yapıyorlar bence.
Kendilerine güvenmedikleri için.
Evet.
O zaman güvenli bağlanmaya ihtiyaçları var diyebilir miyiz bu insanların?
Güvenli bağlanan insan olmaya ihtiyaçları var.
Bu şey diyebilir miyiz? Kadıköy'deki çocuklar var ya, Burcu beni anlamıyorsun ya. Hani o şey olanlar var ya.
Evet evet kaçıngan kızım. Bağlanan aynen.
Bence biraz daha bakalım şimdi.
İşte bu kaçıngan ondan... bağlananlar güvenli bağlananlı bağlanan kişiyi zamanla çok yorduğu için kaygılı bağlanan kişiye çeviriyorlar. Ben de o noktada güvenli bağlanandan kaygılı bağlanan oluyorum aslında.
Sen böyle bir tavaf ediyorsun bağlanma türleri
tabii
arasında.
Tabii aynen. Ya güvenli bağlanmak istiyorum ama adam yok adam. Kaygılı bağlanıyoruz o yüzden. Yani kaygılı bağlanma da yani.
Şey diyor kaygılı bağlanmada da şey diyor reddedilme ve terk edilme korkusu.
Tabii aynen. Çünkü kaçıngan bağlanan sürekli seni böyle breadcrumbing yaptığı için.
O ne oluyor?
Yani işte böyle
bread
sana.
Bread ekmek demek değil mi?
Ha, ekmek kırıntısı
vay
bırakıyor anladın mı?
İngilizce var ben daha bakıyorum.
Sana sürekli bir ekmek kırıntısı bırakıyor. Ne sana tamamen ilgi veriyor, ne sana tamamen güven veriyor, ne bağlılık veriyor. Ama böyle uçtan uca bak ben de buradayım, ben de buradayım. Bak sana birazcık ilgi. Al hop çektim, hop çektim falan böyle şey.
Olta misali.
Maraş dondurmacısını oynuyor seninle devamlı.
Tamam.
Sen de ama kaygılı bağlanana dönüşüyorsun. Yani hiç şaka yok. Kesinlikle hiç komik değil bu arada. Yani bir Maraş dondurmacısı kadar komik değiller gerçekten.
Kaygılı bağlanmanın özellikleri şuymuş kanka. Dikkat çekme isteği abartılı bir şekilde. Hı-hı. İlişkide dengesiz davranabilirler.
Tabii.
Terk edilme, reddedilmekten korktuğu için başkasını oynama özelliği
tabii.
Varmış.
Karşındaki kişiye bir bağlılık yaşıyorsun. Hı-hı. Ve terk edilme korkundan dolayı onun oyununu onunla birlikte oynamaya başlıyorsun aslında. Yani senin kendinde aslında bir ilişkide ne istediğinin, karşındakinden ne beklediğinin bir önemi olmuyor. Kendinden, kendi benliğinden vazgeçmeye başlıyorsun. Kaygılı
yani kendine yakışmayan hareketler yapıyorsun. Sırf o senden ayrılmasın, seni terk etmesin diye.
Yani kendine yakışmayan diye nitelendirmek zorunda değilsin
ama
bunu.
Ama burada diyor ki başkasına oynama. Başkasına oynuyorsan sana yakışmıyor demektir.
Ya ama bu şey demek değil. İlla kötü olmak zorunda değil.
Yok kötü değil ya. Ben sadece diyorum ki.
Sadece kendi yani şundan bahsediyorum.
Çok iyi bir şey de insana yakışmayabilir ya.
Ha, kesinlikle öyle. Yani demeye çalıştığım şey şu aslında. Kendi fikirlerini beyan etmekte daha çekingen davranıyorlar. Çünkü ben eğer ben böyle düşünüyorum dersem beni terk eder. Çünkü bana o kadar bağlı değil. Terk edilme korkusundan dolayı karşısındakine hizmet edecek şekilde oynuyor oyunu devamlı aslında.
Hizmetçi diyebilirim.
Ya evet aynen.
Kanka bir de düzensiz bağlanma varmış.
Onu bilmiyorum bak.
Bak bunda ne diyor düzensiz bağlanma? Bak şimdi ben sana... söyleyeceğim. Aklıma birisi geldi. Duygularını düzenleyememe becerisi varmış bu kişilerde. Ve sürekli endişeli ve çekilişkili davranış biçimleri. Madde bağımlılığı, psikolojik sorun.
Okay.
Kendine zarar verme isteği. Mesafeli ve bağımsız duygulu, duygusuz olmak. Sence kim bu?
İki seçenek var. Teoman sendromu olabilir bu.
İkincisi de Necdet
İşler. Necdet İşler aynen. Ya işte bir nesil bunlar yüzünden bozuldu kardeşim. Aynen. Kaybedenler Kulübü izleyen bir adamla bir adam Kaybedenler Kulübü izliyorsa onunla asla muhatap olmam bu arada ben.
Cool görüneyim çabaları falan. Doğal görün abi yani. Ya, kadınlar doğal erkekleri sevmez.
Kesinlikle doğallık bence en önemli şey o.
Doğallıktan dedim yanına da osurman yani. O
ya tabii canım.
Yani... çünkü
ama zaten erkekler anlayıp... de doğal insanlardan hoşlanmıyor
belli
mu?
Bir süreden sonra zaten ilişkide amcaoğluna dönüyor da yanında da osuruyorsun da. Ama... şey yani dönüyor kanka yani şimdi oturan var yani şimdi şey yapmayalım geyiren var falan da ama şeyi düşünüyorum hani ilk başlarda ilişkinin başında Yani etkilemek, kadını etkilemek için bambaşka birini oynadığında.
Bambaşka birini oluyorum. Çok sıktım kendimi, osurmuyorum ilişkinin başından beri.
Ya
bambaşka birini oynuyorum, hiç geğirmiyorum falan.
Aynen işte, bambaşka birini oynuyorum. Geçmişten bu döneme hep kadınlar böyle alfa erkeklerden hoşlanıyor. Bu bir gerçek yani. Kendi düşüncesini evet. beyan eden bir birey olarak.
Kendi düşüncesini beyan edemeyen adamı annesi sevsin zaten yani. Aynen. Aynen. Ben mi uğraşacağım onunla?
Ne gerek var?
Ya aslında orada güç...
Zaten annesi uğraşamadığı falan için büyük ihtimalle şey yapmıştı.
Daha ziyade aynen muhtemelen.
Kendini beyan edemiyordur yani.
Aslında orada olay bence şey değil yani. İşte alfayım, güçlüyüm, şöyleyim, böyleyim değil de. Yani bir netlik önemli olan. Ve insanın bence bu konularda netliği kazanabilmesi için de bir şekilde kendini gerçekleştirmiş olması gerekiyor.
Evet.
Yani kendini gerçekleş, bizim toplumumuzda bence ana problem bu. Çünkü sana diyorlar ki sen böyle birisi olmak zorundasın, sen böyle birisi olmak
böyle
zorundasın.
Böyle bir şey, böyle olmazsan topluma aykırı olmuş
aykırı
olursun, öteleriz seni.
Bu sefer mutsuz evlilikler, mutsuz aileler, hı-hı, işte mutsuz büyüyen çocuklar. Ne oluyor? Sen zaten bir toplumun çekirdeğinde ilk önce bir çoluğun çocuğun olmadan ilişkilenmiş bir kadın erkek olarak bir ailesin diyelim. Aynen. Ki en başta. Hadi artık evlendin falan filan. Çoluğun çocuğun oldu bilmem ne. Sen toplumun en küçük parçasısın ya baktığında, çekirdeğisin. Bizim genel olarak toplumun problemi bu. Bir şekilde birey olmaya izin verilmemiş bir sürü insan. Kendini gerçekleştirememiş. Kendisinin ne istediğini bile bilmiyor bu insanların çoğu. O yüzden ne istediğini bilmediğin için yine ne istediğini bilmeyen bir insanla ilişkileniyorsun. Ne istediğini bilmeyen başka çocuklar yapıyorsun.
Aynen.
Dolayısıyla ne istediğini bilmeyen kocaman bir toplum olmuş oluyoruz otomatik olarak yani.
Manipülasyon türleri varmış. Ben bunların bazılarını biliyorum.
Hangilerini biliyorsun?
Love bombing var, ghosting var, benching var. Bir de gaslighting.
Love bombing?
Aşırı sevgi gösterme olması lazım. Birine ilişkide aşırı
sevgi. Böyle ilgi verme.
Aynen. İlgi verme gibi görünen ama.
Veriyor, veriyor, veriyor. Gidiyor mu sonra?
Herhalde öyle bir şey. Öyle bir şey herhalde.
Tam olarak bilmiyormuşsun sen de bunu.
Ya bombing olunca kafamı karıştırıyor biraz.
Ya love bombing işte şey yani. Birisi seninle aşırı derece ilgileniyor, sana aşıkmış gibi davranıyor falan. Sonra bir anda hiç bunlar olmamış gibi gidiyor. Aslında bu. Aşırı ilgi verilene love bombing deniyor. Ama
siyasi parti de diyelim.
Aynen. Muharrem İnce'nin bize yaptığı şey love bombingdi bu arada mesela.
Doğru. O love bombing'e girer.
Aynen.
Seçim döneminde de öyle oluyor ya. Vatandaşa aşırı sevgi.
O aslında Muharrem İnce'nin yaptığı ghosting de olabilir. Bir anda ortadan kayboldu, ghostladı bizi falan ya.
Aynen, o da olabilir.
Aynen, ghosting de yani aslında love bombing ve ghosting arasındaki fark, love bombing'de aşırı sevgi var. Ghosting'de daha normal bir ilgi varken, bir anda hiçbir şey yokken mesajlarına cevap vermiyor. İşte seni arayıp sormuyor, sanki hiç bir şey olmamış gibi davranıyor. Buna ghosting deniyor.
Bir de benching. Benching şey, yedeğe alma gibi.
Yedeğe almak. Yani bench'ten geliyor zaten.
Ha, birini şey yapma. Reddetmeme ama köşede dursun.
Aynen, cepte kalsın.
Friendzone'lamak da diyebilir miyiz buna?
Yok, friendzone'lamak diyemeyiz aslında bence. Friendzone daha böyle işte mesela flört ediyorsun biriyle. Diyelim ki ben seninle flört ediyorum. Ve sen benimle hiçbir şey istemiyorsun. Bana arkadaş olduğumuzu, benimle bir şey istemediğini belirtecek hareketler yapıyorsun en baştan.
Peki ben mesela arkadaş olduğumuzu belirtmeden seni nasıl yedeğe alabilirim?
Benimle de flört edeceksin, onunla da flört edeceksin. İşte birini ghostlarken diğerine işte love bombing yapacaksın. Yani çok meşakkatli işler bunlar.
Dansözlük gerektiren.
Aynen, biraz dansözlük gerektiren şeyler. Benching şey aslında, ya sallıyorum biriyle konuşuyorsun. Tamam mı? Sonra başka biriyle tanıştın. Onunla da konuşuyorsun. Yeni tanıştığın kişinin ilgisi daha çok hoşuna gitti. Ama bu ilişki nereye gidecek? Acaba bana geri dönecek mi? Benimle bir ilişki kurmak istiyor mu? Bilmiyorsun ya. İlk flört ettiğin kişiyi de sürekli burada tutuyorsun böyle.
O dursun kalsın aynen. Burada.
Aynen canım, aynen cicim falan. Anladın mı? Bu benching işte.
Ya, 10 numara baki giriyor falan.
Aynen, tam olarak öyle bu arada. Sonra bakıyorsun abi Ronaldinho varmış burada falan deyip.
Yani teknik direktör sensin gibi bir şey.
Aynen öyle.
Abi Guardiola değilsin yani.
Belli ki değilsin.
Bir de gaslighting var. Bireyi diyor ki kendi hafıza, algı ve akıl sağlığını sorgulayıp irdelemesi.
En kötü manipülasyon çeşidi bu bence.
Ben hiçbir şey anlamadım bundan.
Bir ilişkim var. Tamam mı? Sevgilin senin telefonunu karıştırdı.
Tamam.
Ve telefonunda bir şey buldu. Bir kızla konuşmanı buldu. Aldatmışsın, şey yapmışsın falan. Normalde tamam, telefon karıştırmak evet kötü bir şey. Birinin telefonunu karıştırmasın. Ama burada karşındaki kişi seni aldattığı için senin yaptığın suç bir tık düşüyor ya otomatik olarak. Ama o aldatan kişi seni suçlu hissettirmeye başlıyor. Tamam mı? Bu mesela bir gaslighting'tir. Benim telefonumu niye karıştırdın? İşte niye şöyle, niye böyle? Sen sana hatta özür diletiyor bunun için.
Şey işte. Aynen. Kendi suçunu olmamış gibi olmamış gösterip gibi seni suçlu göstermek.
Aynen. Bu ya da işte şey sallıyorum, sürekli sana ilgisiz davranıyor ya da bir şeylerini görüyorsun, sorguluyorsun, soruyorsun normal insan gibi sordun diyelim ki. Aha. Seni bunun için suçlu hissettiriyor. Sen kafanda kurmuşsun. İşte çok büyütüyorsun. Yani diyelim ki gerçekten büyütülecek bir şey, senin canını sıkan bir şey, üzen bir şey. Bunu paylaşıyorsun partnerine diyelim ki. Sana bunu çok büyüttüğünü, işte bunun aslında büyütülecek bir şey olmadığını kafanda kurduğundan bahsediyorsa... Yani seni manipüle ediyor aslında. Bu gaslighting oluyor.
Çok eskiden love bombing konuşulur mu mesela eski çağlarda? İlk çağlarda.
İlk çağlarda birine love bomb, birini ghostlayabiliyor muydun ilk çağlarda?
Yok.
Ne yapacaksın? Diğer mağaraya mı gideceksin mesela?
Ya bir de şey yok yani o zaman cinsel yani ilişki diye bir şey yok ilk çağda. Yani prehistorik dönemde.
Daha vahşi duygularla ilişkileniyor insanlar daha çok.
Ya cinsellik varmış o zaman pek ilişki
evet,
falan değil.
Evet ilişki
yani,
yok.
Aynen. Ya herkes biseksüelmiş gibi bir şey yani.
Aslında zaten şu an bu da çok konuşuluyor ya. İnsanlar temelde işte erkekler kadın seçimlerinde, kadınlarla erkek seçimlerinde. Aslında baktığında ilk çağlardaki atalarımızın, prehistorik dönemdeki atalarımızın içgüdüleriyle fark etmeden insan seçtiğimizi düşünüyorlar. İşte erkeklerin büyük kalça, büyük meme sevmesi mesela.
Aynen.
Büyük göğüs, büyük kalça nedir? İşte bu kadın çok iyi doğum yapar, işte çocuğumu benim büyütür, emzirir falan filan bilmem ne.
Büyük göğüs... Büyük göğüs sevmek de biraz köylülüktür aslında. Köylü diyebilir miyiz?
Köylü milletin efendisidir şey. Ama kardeşim.
Köye özgü bir şey olabilir mi? Hani ne kadar süt hesabı yapmak bunun içerisinde.
Bu arada evet. Evet.
İşte günde çocuğuma bir litre verse. Verse falan gibi, aynen. Bir litre de bana falan gibi. Hani
bu çocuk iyi semirir diye.
Hani iyi semirir. Bir de seksi mesela X'le mi yazmışız? Yoksa normal Türkçedeki... K ve S harfini kullanarak mı yazmışız diye baktım da.
Sen neyle yazıyorsun normalde?
Ben özen gösteririm. Çünkü X ile yazdığın zaman abaz olduğuna işaret ettim.
Aynen. Ama belli ki X ile yazan kişi aynen. Teksti seksi... sadece pornoda kullanmış. Yani aynen. Aratırken arama motorunda kullanmış.
Aynen. Girmiş seks aynen. İzle. Hani sonra bir... izle yazmıştır.
Kemizi düzgün kullanın. K ve S kullanacağız.
Bir ara internet yasağı geldi. Orada çok zorluk çektim yani. Gerçekten ve o dönem.
VPN de mi yoktu?
Ya yeni gelmişti o zaman internet. O zaman internet kafeye gidip ihtiyacımızı gideriyorduk.
Oha.
Ya orada bir şey yapmıyorduk ya.
Orada zihnimi atıyorum eve gidip 31 çekiyorum gibi.
Orada işte hayal gücünü öyle geliştiriyorsun yani. Bunlar hep bilgi. Ne yapacaksın? Orada izleyip eve gidip aklında tutuyorsun hafızanda. Evet ne oldu falan. Monika hadi falan gibi böyle bir şey oluyor. İşte eve getirip hatırlamaya çalışıyorsun. Bazen şey bağlantı kopuyor. Ne yaptı orada ya falan gibi böyle şey işin
abi,
ortasında.
Orayı hatırlayamadım.
Abi orayı hatırlayamadım ya falan gibi. Tarih öncesi dönemde şey mesela tek eşlilik varmış. Avlanma, barınak bulma sayıca çok çocukla baş etmenin zorluğu olduğu için tek eşlilik kuralı var.
İlk çağlarda mı?
İlk çağlarda. Düşün o zaman bile insanlar biraz medeni.
O zaman şey mağara adamlarından falan bahsediyoruz ama bayağı
tabii
yani.
Tabii ki daha tek mağara. Aynen tek eşlilik
ama
var.
Bir kabile hayatı da var tabii yine.
Tabii ki. Aynen. Daha yerleşik hayata geçirmemiş diye düşünüyorum.
Tabii.
Bir de şey varmış mesela bazı topluluklarda erkek eş öldüğünde kadını da bazılarında işte kadını da öldürüp eşleriyle birlikte gömüyorlar.
Ya benimsin ya kara toprağın. İkisi de aynısı kara aslında. Ya kara toprağın ya kara toprağın gibi.
Aynen. Ama bu durum nadiren olan bir durummuş. Yani
bu biraz da inançlarla da ilgili olabilir ya.
Aynen.
İşte şeye inanıyor olabilirler yani. Şu an hangi aslında medeniyetten, hangi şeyden bahsettiğimiz, hangi dönemden bahsettiğimizi bilmiyorum bahsettiğinde ama. Muhtemelen bir inanç sistemine dayalı olarak eskiden mesela çünkü sadece kadınlar değil. Bir evcil hayvanı varsa, atı varsa o da mesela ölen kişiyle birlikte gömülürdü. Ya aslında o kişinin hayvanının ruhunun ya da işte yakınının ruhunun da öteki dünyada onunla birlikte yaşayacağı, onunla birlikte bu arada Mısırlılarda falan da çok var. İşte yanına ihtiyaçlarını koyması, eşyalarını koyulması. Sanki ölümden sonra o yüzden aslında şu anki kadar ölüme değer biçilen bir şey değil. Ya yani ölüm bir son gibi görünmüyor eski çağlarda.
Yani devam ediyor.
Hayat devam ediyor başka bir yerde diye bakıyorlar yani.
Ya bu şimdi bazı dinlerde de var. Bir de şey var mesela.
Adını vermek istemiyorum ama.
Hangisi olduğunu biliyorsunuz. Tabii ki Budizm adını. Yani mesela ilk çağda da şöyle bir durum var. Diyor ki evlilik gibi soylu bir kurumda duyguların ve aşkın yerinin olduğuna inanmıyorlarmış.
Yani.
Evlilik aşkı öldürür diyorlar ya, aslında evet. İlk çağda geçerli bir şeymiş yani.
Bu Rönesans'ta da var mesela. İşte Rönesans'ta da mesela işte Botticelli'nin bir tane tablosu var. Hı-hı. Pallas ve Centaur diye. Pallas işte Athena. Tanrıçı Athena. Centaur'da yarısı at, yarısı insan olan
yarısı
şey var ya o. İşte Medici ailesinin fonladığı bir ressam Botticelli. Medici ailesinden birisi evleniyor. Genç bir çift evleniyor ve onların yatak odasını astırmaları için Botticelli'ye bir tablo yaptırıyorlar. Bu tabloda işte Pallas ve Centaur tablosu. Böyle şey Athena o Centaur'un kafasından tutuyor böyle falan. Centaur acı çekiyor falan. Ve bunun anlamı yatak odasına asılsın diye verilmesinin sebebi Pallas akıl, mantık, mantığı temsil ediyor. Centaur insanın şehvetli yanını, vahşi yanını, içgüdüsel yanlarını temsil ediyor. Yani bu şey demek, sizin evliliğinizde akıl, mantığınız, şehvetinizden, aşkınızdan, duygularınızdan, vahşi yönlerinizden üstün olsun. Çünkü duygusal davranmak bir şey, yani duygusal davranmak, duygularla hareket etmek, mantık dışı hareket etmek hayvanlara atfedilen bir şey olarak görülüyor. O yüzden Centaur yarı hayvan, yarı insan.
Şimdi Ortaçağ döneminde işte İstanbul Fethi'nden sonra aşk yerine genellikle şefkat kelimesi fazla kullanılıyor. Ve nüfusun %90'ı köylü. Aşk ve köylü aşk hayatında maalesef kendine yine yer bulamamış. Ne çektik köylülerinden. Adamlar bir türlü sevişemedi Ortaçağ'a kadar. Böyle bir şey olabilir. Orta sonra köylü niye birbirini istiyor?
Şimdi
niye yapmasın kardeşim? Aynen. Kaç çağ engellemişsiniz bunları? Yazık, günah değil mi bunlara?
Sonra
ne yani?
Müge Anlı'ya çıkıyorlar. Vay kardeşim, tren yapmış bu aile falan.
Yapmasın mı kardeşim? Bu insanlar orta çağa kadar neler yaşadı?
Aynen öyle.
Sevişemedi bu insanlar orta çağa kadar. Yazıklar olsun. Hak veriyorum onlara.
Yine de tabii enseste ki karşıyız tabii ki.
Tabii ki. O kadar da değil yani. O kadar da değil yani. O kadar da değil.
Tamam, en azından orta... bir yan köye git değil mi?
Aynen ya, bir yan köye. O şey ya.
Yürüyüş olur sana da.
O da güvenden kaynaklanıyor. Orta çağda cinsellik ve çocuk sahibi olmak da bir utanç kaynağıymış.
Allah Allah. Bunun sebebi ne?
Bunun sebebi bilmiyorum. Ben de şunu çok düşündüm. Niye bir utanç kaynağı olsun ki?
Çocuk sahibi olmak
düşünsene
mı?
Düşünsene abi, birinin çocuğu oluyor. Her çocuğu oldu falan diyorlar. Böyle çok bir şey olur ya. Utanıyorsun çocuğun oldu diye falan böyle.
Bunu ilk defa duydum. Şeyi falan biliyorum mesela. Antik Yunan'da falan mesela erkeklerin kadınlarla ilişkilenmesi, kadınlarla cinsel birliktelik yaşaması ya da işte evlilik yaşaması çok aşağılık bir şey mesela. O yüzden eşcinsellik çok fazla. Aslında eşcinsellik bir seksüellik gibi düşün.
Ya herkesin biraz kanında biraz ibnelik.
Biraz vardır. İbnelik vardır aynen. İnsanın diyebiliriz yani. Antik Yunan'a bakınca biraz oradan öyle diyebiliriz yani. Aynen.
Fransız İhtilali sonrası. Evlilik ve aşka stratejik iş olarak bakılıyormuş.
Evet. Tabii iş ortaklığı çok önemli. Ya oradaki evlilikler aşk evliliği değil çoğunlukla. Tamamen aileler işbirliği yapsın diye yapılmış evlilikler. Ama bu da işte aşk olmadığı anlamına gelmiyor. Başka bir yerde. Aşk yaşıyor ikisi de.
Önce iş sonra aşk.
Sonra aşk. Aynen.
İyi, güzel. Bak önce başka iş. Bir şey daha yazıyor. Diyor ki ancak alt sınıflar ve köylüler aşk ve fiziksel çekime başlıyor. Yani ancak bu çağda başlayabilmişler. Yani alt sınıflar ve köylüler yeni çağda artık aşk ve fiziksel çekim yaşamaya başlamışlar.
Ya aslında bu çok şey değil ya.
Köylülerin hakkını
yani.
Yeni teslim ettiler. Fransız İhtilali'nden sonra.
Köylünün çalışması lazım. Eli
çünkü
işte gözü oynaşta olmaz
artık.
Yani anladın mı?
Fransız İhtilali'nde yeter artık bu seksizlik.
Aynen.
Dayanamıyoruz.
Köylüye denmiş ki yani önce iş sonrası kiş kardeşim denmiş köylüye. Senin elin işte gözün oynaşta olmasın. Sen çalış, sana yasak denmiş bu zamana kadar.
Yani hakkın değil falan diye.
Aynen.
Ya da şey işte ya, çalıştı ne kadar yapabilir falan. Adam yorulmuştur.
Yorulmuştur falan.
Ya bilmiyorum ki o da olabilir. Ama çok geç ya, baksana yeni çağda veriliyor abi. Çok geç ya, bu köylülerin hakkı ne olacak arkadaşlar yani bilmiyorum. Bir de şey dedik yani büyük meme sevmek köylülük müdür diye. Şimdi onu düşündüm de genellikle hani şu çağlara baktığımız zaman. Büyük uzvun olması genellikle köylülüğe, barbarlığa ait olan bir şey olduğu için bence büyük meme sevmek köylülüktür diyebiliriz. Sen peki büyük meme sever misin?
Ben mi? Başka şansım olduğunu düşünmen çok tatlı.
Ben mesela...
Sen büyük meme sever misin?
Ya şimdi benim şöyle, ben 6 yaşına kadar köyde yaşadım. 7 yaşına kadar. 7 yaşından sonra da biz şehire göçtük. O yüzden benim için... orta boyutlu meme idealdir diyebilirim.
Anladım. Ben bence memenin büyüğü küçüğü değil. Aynen. Önemli olan
işlevidir. Bir de kanka yakın çağ dönemi varmış. Yakın çağ bizim şu an yaşadığımız dönem. Şimdi artık cins, flört ve cinsellik üzerinden ilerliyor genelde ve cinsellik baskın şu an dikkat ettiysen ve aşkı ezip geçiyor.
Evet.
Yani başa döndük.
Evet, başa döndük. Vahşi duygularımız mantığımızın üstüne geçti artık.
Evet, prehistorik döneme geri döndük.
Aynen. Mağara bunu adamlarına söylemek dönüyoruz. Söylemek
için iki gün boyunca prehistorik dedim ama. Evet, geri dönmüşüz.
Sen olsaydın ne yapardın bölümündeyiz? Tamam. Ben sana soruyorum o zaman.
Tamam.
Tamam mı? Psikolojik rahatsızlık nedeniyle 24 yıldır yün, orlon ve kadife parçaları yiyen adamı eşi çeyizini yedi diye terk etti. Bu arada çok geçerli bir sebep bence.
Eşim ben onun çeyizini yiyorum ve beni terk ediyor.
Evet, sence kadın haklı mı?
Haklı.
Değil mi?
Ben niye çeyiz yiyorum abi ya?
Bu arada aynı adam yorgan yediği için işinden de kovulmuş.
Yorgan yediği için?
Aynen.
Ben sadece yün yerim.
Yün mü?
Aynen.
Ya ben şimdi kadın açısından bakıyorum. Ben o kadar özenmişim, bezenmişim, çeyizimi düzmüşüm. Kocam çeyizimi yiyor. Ben sana bir tencere yemek pişirmedim mi bu zamana kadar diye sorarım adama yani.
Tamam da ne yapayım? Biraz geçemiyorum. Bağımlılık.
Bağımlılığım var.
Tamam aşkım yün yemeyeyim falan derim bari.
Şey, hastasın sen, git tedavi ol. Şeyinin işlediği tek yer bu olabilir bu arada ilişkide.
Valla ilk önce bir tedavi olurum. Eğer iyileşmezsem sadece yün yerim.
Diyelim ki sen bir erkek
kadife
olarak.
De, kadifenin tadı da başka olur ama. Bak, kadife de yiyilebilir.
Şöyle düşün, sana şöyle sorayım soruyu. Senin karın 24 yıldır evlisin.
Tamam.
Tamam mı? 24 yıldır her gün işten eve geliyorsun. Bir bakıyorsun karın bir gün halının kenarını yemiş. Bir bakıyorsun yastığın içini yemiş.
Tamam.
Montları yemiş falan.
Tamam.
Ne yaparsın?
Bu yenir mi lan falan derim.
Diyorsun 24 yıldır yiyor hala.
Şimdi şu yemeğe bir ara mı versen derim falan.
Ayrılır mıydın?
Ayrılırım.
Ayrılırsın değil mi?
Ayrılırım ve tedavi olmasına yardımcı olurum.
Önce tedavi olmasına yardımcı olup sonra mı ayrılırsın?
Aynen.
Tedavi olmuyorsa ayrılırım ama.
Önce bir love bombing yaparım sonra ayrılırım.
Yani burada bence yani çeyiz yeme biraz sert. Ama yani evdeki başka şeyler yeniyorsa derim ki ya bu benim kocamın zevki derim yani, anladın mı? Bu adamın da içkisi yok, kumarı yok.
Çeyizi var.
Çeyizi var, yün yiyor derim yani. Ben de ona göre bir işte yemek hazırlarım ona falan filan. Ne bileyim, yastıktan oluşan, yorgandan oluşan. Biraz bence yani çeyiz evet biraz sert. Ben olsam benim de çeyizim yense ben de biraz sinirlenirdim
tuzlu
ama.
Tuzlu koyuyorsun, karabiber koyuyorsun, bir de yünlük koyuyorsun.
İplik koyuyorsun ha. İp atıyor şey olarak, baharat olarak içine falan böyle.
Kocasına alerjisi var. Evet. Böyle bir durumda olsan ne yapardın?
Çok büyük bir alerjim var. Ölümcül bir alerjim var.
Evet.
O noktaya gelene kadar nasıl fark etmemişsin acaba bunu?
Doğru ya.
Aynen.
Evlendikten sonra alerjisi varmış ama.
Ha, anladım. Belki görücü usulü.
Ha, görücü usulü.
Ha, olabilir. Aynen.
Görücü usulü. Gerçekten
abi sağlık durumu ya. Ayrılırım ben.
Alerji ilacı alsan onu da mı denerim?
Yok, alerji ilacı kilo yapıyor bende.
Ama alerji ilacı alsan ne alacaksın yani? Düşünsene doktora gidiyorsun. Ya, evet, kocama alerjim
var. Alerjim var.
Var. Aynen. O zaman size ikinci koca yazıyorum. O zaman.
Günde bir tane için her gün.
Günde bir tane için bundan falan gibi. Aynen. Cezaevinde bir kadının nasıl hamile kaldığını araştıran müfettişler, kadının sevgilisiyle kadın koğuşu arasında bir duvarda delik buldu. Cinsel ilişkinin 20 santim kalınlığındaki delikten gerçekleştiği ileri sürüldü.
Demek ki yani istersen araya duvarlar bile örseler, ayağına pranga bile taksalar oluyor yani.
Aşkım aramızda ne duvarlar?
Ferhat gibi dağları delmiş.
Güzel. Ama ben burada inşaat ustalarına bir şey söylemek istiyorum. Abi 20 santim duvar çok az ya.
İnce bir duvar.
İnce yani.
İnce evet aynen.
Deler geçer.
20 yani, santim.
20 santim çok az. Lütfen daha fazla geniş. Ya konuşamadım ama.
Evet.
Daha geniş duvarlar yapın. İnşaat işçilerine sesleniyorum buradan. 20 santimi geçsin.
Sona mı geldik?
Bölümümüz bitti.
Evet.
Çok teşekkür ederim Melisa.
Ben teşekkür ederim.